Ayrım 20. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 197. Avrupa'nın kalbinde. 1917 Paskalya'sında Yeremya Trajedim kitap olarak yayınlanınca bir sürprizle karşılaştım. Bu yapıtımı çağa karşı öfkeli bir direnç duyarak yazmıştım. Bundan dolayı da sert karşı çıkmalar bekliyordum. Ama bunun tam tersi oldu. 20 bin kitap hemen satıldı. Sahneye hiç uygun olmayan bir oyunun kitabı için inanılmaz bir sayıydı. Yalnız Romain Rolland gibi dostlar değil, Ratano ve Richard Dehmel gibi önce daha çok karşı görüşte olanlar da açıktan açığa kitabımı tuttu. Oyunumu hiçbirine yollamadığım tiyatro müdürleri, savaşta Almanya'da oynanması elbette düşünülmezdi, bana yazıyla başvurup barış geldiğinde ilk oynanış iznini kendilerine saklamamı istedi. Savaştan yana olanların karşı çıkması bile saygılı ve nazikti. Her şeyi ummuştum ama bunu hiç düşünememiştim. Ne olmuştu? Neden? Savaşın 2,5 yıldır sürmesiydi yalnızca. Zamanın işlemesi sarhoşluğu acımasızca gidermişti. Savaş alanlarında dökülen onca kandan sonra ateş düşmeye başlamıştı. İnsanlar ilk heyecanlı anlardakinden daha soğuk ve sert gözlerle bakıyorlardı savaşa. Dayanışma duygusunda bir gevşeme başlıyordu. Çünkü düşünürlerin ve edebiyatçıların manevi arınma palavrasına artık kimse kulak asmıyordu. Bütün ulus derinden ikiye bölünmüştü. Ülke de iki ayrı dünyaya ayrılmıştı. İlerideki dünyada askerler yoksulluğun en korkuncuyla karşı karşıya ve savaşın içindeydiler. Arkadaki dünyada cephe gerisinde kalanlarsa tasasız bir ömür sürüyor, tiyatroları dolduruyor ve ötekilerin yoksulluğu pahasına daha çok kazanıyorlardı. Cephe ile cephe gerisinin arasındaki karşıtlık gitgide sertleşiyordu. Korkunç bir kayırmacılık yüzlerce değişik maske ardında resmi dairelerin kapısından sızmıştı. Yaralanmış köylü ve işçiler yeniden siperlere sürülürken bir kısım insanın da para ya da iyi bağlantılar sayesinde gereksinimlerini adam akıllı karşıladıkları hep bilinmekteydi. En gerekli öteberi araya aracıların girmesiyle rezilce pahalanıyor, besin maddeleri günden güne kıtlaşıyor ve savaş zenginlerinin o çileden çıkaran lüksü kitle yoksulluğunun korkunç bataklığında yalancı bir ışık gibi parıldıyordu. Ulus buruk bir kuşkuya düşmekteydi yavaş yavaş. Gittikçe değerden düşen paraya, generallere, subaylara, diplomatlara karşı bir kuşku, devletin ve genelkurmayın her bildirisine karşı kuşku, gazetelere ve haberlerine, savaşa ve gerekliliğine karşı kuşkular yükselmekteydi. Kitabımın şaşılacak başarısı hiç de öyle büyük edebiyat yapıtı olmasından değildi öyleyse. Ben başkalarının açıkça söylemeyi göze alamadığını dile getirmiştim, o kadar. Savaştan nefreti, zafere kuşku duymayı açığa vurmuştum. Ama bu ruh halini sahnede aktörlerin sözleriyle dile getirmek olacak şeye benzemiyordu. Karşı düşüncede olanlar hemen ortaya çıkardı. Savaşa karşı olan bu ilk oyunu savaş sırasında oynanır görmek düşüncemden bu yüzden vazgeçtim. İşte o sırada Zürih Şehir Tiyatrosu müdüründen bir mektup geldi. Yeremya oyunumu hemen sahneye koymak istiyor ve beni ilk oynanış gecesine çağırıyordu. Almanca konuşulan küçük ama çok değerli bir toprak parçasının savaş dışı kalabilmek mutluluğuna eriştiğini, konuşma özgürlüğünün tanındığı o demokrat ülkede herkesin düşüncesine hiç çekinmeden bağlı kaldığını ben çoktan unutmuştum. Zürih Şehir Tiyatrosu müdürünün isteğine hemen evet yanıtı verdim elbette. Ama benim bu evetim önce yalnızca bir ilki evetiydi. Çünkü görevimden ve ülkemden bir süre uzaklaşmama bağlıydı. Neyse ki savaşa katılan bütün ülkelerde bu ikinci savaşta sözü bile edilmeyen bir kültür propagandası dairesi vardı. Birinci ve ikinci dünya savaşları arasındaki düşünce atmosferi, benzemezliğini ortaya koymak için o tarihte ülkelerin, imparator ve kralların hümanizm geleneğinde yetişmekten gelen bir bilinçaltıyla savaştan yine de utanç duymuş olduğunu belirtmek gerekir. Ülkeler militaristlik suçlamasını alçakça bir iftira diye kabul etmeyip ötekinin üstüne atıyordu. Bir yandan da kültürlü ulus olduğunu göstermek, kanıtlamak, açıklamak, ortaya koymak için birbirleriyle yarış ediyorlardı. Kültürü zorbalıktan üstün sayan kutsal bencillik ve hayat alanı sözlerinden ahlaka aykırı diye tiksinen 1914 dünyasında bütün çabalar dünyanın iyiliğinden yana düşünce ürünlerinde toplanmaktaydı. Tarafsız ülkelere işte bundan dolayı güzel sanat sunuları yağmur gibi yağıyordu. Almanya, en ünlü şefler yönetimindeki orkestrasını İsviçre, Hollanda ve İsveç'e gönderiyordu. Viyanalılar da filarmoni orkestralarını yolluyordu. Hatta edebiyatçılar, yazarlar, bilginler de yurt dışına gönderiliyordu. Hem de askerlik başarılarını, başka toprakları almaktan yana eğilimleri övmeleri için değil, Almanların barbar olmadığını, salt alev makinesi ve zehirli gaz fabrikatörlüğüyle yetinmeyip, bütün Avrupa'da geçer nesnel değerler de ortaya koyduklarını dizeleriyle, yapıtlarıyla kanıtlasınlar diye. 1914 ile 1918 yıllarında, bunu yine belirtmeliyim, dünya vicdanı herkesin elde etmeye çabaladığı önemli bir güçtü henüz. Bir ulusun güzel sanatlar ve düşünce alanlarındaki verimliliği savaş günlerinde hala ağırlığı olan, saygı gören bir güçtü. Hükümetler 1939 Almanyası'nın insanlık için yüz karası bir barbarlıkla mahvettiği insanların sevgisini kazanmak için hala büyük çaba gösteriyorlardı. Bir oyunun İsviçre'de oynanması için izin isteme dileğim bundan dolayı epeyce şanslıydı. İşin güç yanı oyunun savaşa karşı olmasıydı. Hem de Avusturyalı bir yazarın simgesel de olsa yenilgiyi olabilir görmesinden gelebilirdi. Bağlı olduğum bakanlığın kısım şefine başvurup isteğimi açıkladım. Şef elinden gelen her şeyi yapacağını hemen söyleyerek beni şaşırttı. Hem de siz hiçbir gün o budala savaş goygoycularından olmadınız neyse ki gerekçesiyle. Felaketin sona ermesi için elinizden geleni yaptınız. 4 gün sonra iznimi ve yurt dışına çıkabilmem için pasaportumu almıştım. Bir Avusturya bakanlığındaki üst düzeyde bir memurun savaş ortasında böyle serbestçe konuşmasına epeyce şaşmıştım. Çünkü politikanın dolambaçlı yanlarını tanımadığımdan yeni İmparator Karl'ın yabancı toprakları katmak için giriştiği çılgınca serüvende Avusturya'yı isteği dışı sürükleyen Alman militarizmi diktasından sıyrılma yollarını yüksek yönetim çevrelerinde el altından yoklamaya başladığının farkında değildim. Bizim Genelkurmay Ludendorff'un o kaba tepeden bakışlarından nefret ediyordu. Dışişleri Amerika'yı düşman yapacak olan ölçüsüz bir denizaltı savaşından yana değildi. Ulus da Prusya kendini beğenmişliğine homurdanıyordu. Bütün bunlar şimdilik alttan alta ve görünüşe göre rastgele dokundurmalardan öteye geçmiyordu. Ama kısa bir süre sonra daha çok şey öğrendim ve o günlerin en büyük politika sırlarından birine hiç ummazken başkalarından önce yaklaştım. Şöyle oldu, İsviçre'ye geçerken 2 günlüğüne Salzburg'da kaldım, bir ev satın almıştım. Savaştan sonra oraya yerleşmeyi tasarlıyordum. Bu kentte Katolikliğe çok bağlı bir çevre vardı ve aralarından 2 kişi, Hernik Lammers ve Ignaz Schippel, savaş sonrası Avusturya'sında başbakan olarak önemli roller oynayacaktı. Bunların ilki zamanının çok büyük bir hukukçusuydu. Lahey Divanı'nda başkanlık etmişti. Ötekisi Ignaz Schippel, korkunç zeki bir Katolik rahibiydi. Avusturya İmparatorluğu'nun çöküşünden sonraki küçük kalıntının yönetimini ele almış ve bunda büyük bir başarı göstermişti. İkisi de kesin kes barışsever, Katolikliğe çok bağlı, sonuna kadar eski Avusturyalı ve bu yüzden de Alman, Prusya ve Protestan militarizminin can düşmanıydı. Bunu Avusturya'nın gelenekçi düşünceleri ve Katolikliğinden gelme özel göreviyle bağdaşmaz buluyorlardı. Benim Yeremya, dine bağlı ve barıştan yana çevrelerde işte bu yüzden büyük bir hoşnutlukla karşılanmıştı. Hofrat Lammers, Schippel tam o sırada bir yolculuğa çıkmıştı. Salzburg'da kendisine uğramamı rica etmişti. Yaşlı ve nazik bilgin kitabım üzerine çok dostça görüştü benimle. Bu yapıt uzlaşmadan yana olan Avusturyalı görüşünü gerçekleştiriyordu. Hofrat Lammers bu yapıtın edebiyat çevreleri dışında da ağır basmasını candan diliyordu. Bir yabancı olan bana büyük bir yüreklilikle Avusturya'da bir kavşağa gelmiş olduğumuzu söylüyordu. Rusya'nın askeri alanda devre dışı bırakılmasından beri ne Almanya için saldırgan eğilimlerinden vazgeçtiği sürece ne de Avusturya için barış yolunda gerçek bir engel kalmamıştı. Bu anın kaçırılmaması gerekirdi. Almanya'daki bütün Almancılar yakınlaşma görüşmelerine karşı çıkarsa Avusturya önderliği ele alıp bunu kendi başına yapmalıydı. Lamaş, genç imparator Karl'ın böyle bir adamı desteklemeye söz verdiğini bir an dokundurdu. Bu politikanın etkisi belki de pek yakında görülecekti. Her şey Alman militaristlerinin yeni kurbanları göze alarak sağlamak istediği zafer barışı yerine Avusturya'nın bir anlaşma barışını savunacak yeterlikte gücü göstermesine bağlıydı. Ama son çıkar yol şuydu. Avusturya henüz zamanı geçmeden yani Alman militaristlerince felakete sürüklenmeden anlaşmayla bağını koparmalıydı. Hofrat Lammers, hiç kimse bizi bağlı kalmamakla suçlayamaz diyordu kesin bir güvenle. 1 milyonu aşkın ölü verdik, fazlasıyla kurban verdik ve yapacağımız kadarını yaptık. Almanların dünya hegemonyası uğruna bundan böyle hiçbir insan, tek bir kişi de olsa kurban edemeyiz. Soluğum kesilmişti. Bütün bunları biz de çoğu zaman aklımızdan geçirmiş ama ortaya Almanlardan ve ilhak politikalarından geç kalmadan uzaklaşalım demeyi hiçbirimiz göze alamamıştı. Çünkü böyle bir şey silah arkadaşına en büyük hainlik sayılırdı. Bunları söyleyen Avusturya'da imparatorun güvenini ve Lahey'deki çalışmalarıyla sınır dışında büyük bir saygı kazanmış olan bir adamdı. Ne olsa yabancı sayılacak birine bana büyük bir rahatlık ve kararlılıkla söylüyordu. Avusturya eyleminin hazırlık dönemini aşıp gerçekleşme durumuna geldiğini hemen anlamıştım. Yüreklice bir düşünceydi bu. Ayrı barış yapılır diye gözdağı verilip Almanya yola getirilecek ya da gerekirse tek başına gerçekleştirilecekti. O tarihte imparatorluğu ve böylece Avrupa'yı da kurtarabilecek tek ve en son çıkar yol buydu. Tarih buna tanıktır. Ne yazık ki uygulanmasında ilk planda olan kararlılık yoktu. İmparator Karl barış olanaklarını yoklayıp gerekirse bir yön vermek için eşinin erkek kardeşi Parma prensini gizli bir mektupla Alman sarayıyla önceden anlaşmadan Clemenceau'ya gönderdi. Bu gizli özel görevliyi Almanların ne yoldan öğrendiği sanırım bugüne değin henüz pek açıklanmadı. Yazık ki İmparator Karl inancına herkesin önünde sahip çıkmayı sonradan göze alamadı. Bunun nedeni belki bazılarının ileri sürdüğü gibi Almanya'nın ordularını Avusturya'ya yürütmekle korkutmuş olmasıydı. Belki de Franz Joseph'in adını taşıyan bu kanla mühürlenmiş anlaşmayı bir Habsburglu olarak hem de karar anında bozmayı göze alamamasındandı. İmparator, Almanya'dan ayrılmanın sorumluluğunu sağlam inançları ve Katolik dünyasındaki ünleriyle taşıyabilecek Lammaş'ı ya da Şipel'i başbakan yapmadı. Bu kararsızlığı onun felaketini hazırladı. Adı geçenlerin her ikisi de eski Habsburgların değil, yıkık dökük Avusturya Cumhuriyeti'nin başbakanı oldu. Ama şu sözüm ona haksızlığı dünya karşısında savunabilmek bu önemli ve saygıdeğer kişilerden başkasının da elinden gelmezdi. Lammaş ayrılmak konusunda açıkça gözdağı vererek ya da ayrılarak yalnızca Avusturya'nın varlığını kurtarmakla kalmaz, Almanya'yı da en derin tehlikeden, sınır tanımaz ilhak isteğinden kurtarabilirdi. O çok aklı başında ve dini bütün adamın bana açıkça söylediği eylem, beceriksizlikler ve safsaklamalarla çıkmaza sokulmasaydı Avrupa için daha iyi sonuç alınırdı. Ertesi gün yolculuğumu sürdürdüm ve İsviçre sınırını aştım. O tarihte her yandan çevrili ve yarı aç bir savaş ülkesinden tarafsız bir bölgeye geçişin ne demek olduğunu göz önüne getirmek güçtür. Bir istasyondan ötekine geçiş ancak birkaç dakika sürüyordu ama kapalı bir yerin ağır havasından çıkıp tertemiz karla dolu bir yere girmiş gibi oluyor, başınız dönüyor, tepeden tırnağa ürperiyordunuz. Yıllarca sonra bile Avusturya'ya her gelişimde bu boş istasyonundan geçerken başka türlü adı belki hiç aklımda kalmazdı. Çabucak soluk almanın heyecanı bir anda içime dolardı. Trenden atlar atlamaz ilk sürprizle karşılaştık. Bir zamanlar yaşamanın en doğal gereksinimleri sayılırken şimdi unutulmuş bir sürü şey vardı istasyon büfesinde. Altın renkli olgun portakallar ve muzlar karşımdaydı. Çikolatalar ve jambonlar ortada duruyordu. Oysa bunlar bizde gizliden gizliye ele geçirilebiliyordu. Karnesiz alınabilen ekmekler ve etler de karşımızdaydı. Yolcular bu göz alıcı ucuzluğa aç hayvanlar gibi saldırmıştı. Dünyanın her yanına sansürsüz telgraf çekilip mektup gönderilebilen posta merkezi de vardı. Fransızca, İtalyanca, İngilizce gazeteler yığın yığındı, hiç cezaya çarpılmadan satın alınıyor, rahatça sayfaları karıştırılıyor ve okunuyordu. 5 dakika ötede yasak olana burada izin vardı ve burada serbest olan ötede yasaktı. Avrupa Savaşı'nın bütün saçmalığı yan yana görülen farklılıklarla iyiden iyiye ve gözle görülür biçimde anlaşılıyordu. Tabelaları okunabilecek kadar yakındaki şu küçük sınır kasabasının insanları evciklerinden ve kulübelerinden alınmış, gittikleri yerde öldürsünler ve öldürülsünler diye Ukrayna'ya ve Arnavutluğa götürülmüşlerdi. Oraya 5 dakika uzaklıktaki bu kasabanın aynı yaştaki erkekleri ise sarmaşıklı kapıların önünde karılarıyla rahat rahat oturuyor, pipolarını tüttürüyorlardı. Acaba şu sınır ırmağının sağındaki balıklar savaşta, solundakiler tarafsız mı sayılır diye düşündüm elimde olmadan. Sınırı aştığımdan beri daha bir başka, daha serbest ve canlı, özgür düşünmeye başlamıştım. Savaş dünyasında yalnız ruhça değil, bedence de güçten düştüğümüzü o gün başıma gelen bir olaydan öğrendim. Akrabalarıma gitmiştim. Yemekten sonra koyu bir kahveyle bir Havana pürosu içince başım dönüverdi. Kalbim küt küt atmaya başladı. Aylardan beri ersatz, bir başka şehirine geçen bir madde için Almanların kullandığı söz. Maddelere alışmış olan bedenim, kahvenin ve tütünün gerçeğini kaldıramaz duruma gelmişti. Savaşın doğa dışı koşullarından barışın doğal koşullarına geçebilmek için bedenimde de bir düzen değişmesi gerekliydi. Bu sendeliş, bu hoş baş dönmesi iç dünyamda da etkisini gösterdi. Ağaçlar daha güzel, dağlar daha özgür, kırlar daha mutluluk verir gibiydi. Çünkü savaş ülkesindeki bir çayırın mutluluk taşan barış havası, oradaki insanların sıkıntılı bakışlarına doğanın yüzsüzce umursamazlık içinde olduğunu ve güneş batışının erguvan kızıllıkları da dökülen kanları düşündürür. Bu barış ülkesinde ise doğanın soylu yapayalnızlığı gene doğal gelmekteydi. İsviçre'yi hiç böyle çok sevmemiştim. Bu küçük ama olabildiğince çok yönlü ülkeye gelmekten her zaman hoşlanırdım. Ama onun taşıdığı anlamı hiçbir gün böylesine kavramış değildim. Ulusların hiçbir düşmanlık duymadan aynı yerde bir arada yaşaması, karşılıklı saygı ve gerçekten benimsenmiş bir demokrasiyle dil ve ulus ayrılıklarını kardeşliğe yükseltmek diyebileceğimiz İsviçre düşüncesi, baştan başa karışık Avrupa için ne eşsiz bir örnekti. Bütün kovalananlara sığınak olan, yüzyıllardır barış ve özgürlük yurdu olan, her düşünceye kucak açan ama kendi özelliklerini koruyan bu uluslarüstü eşsiz devletin varlığı dünyamız için çok önemliydi. Bu ülkenin güzelliklerle dolu oluşu ve varlık içinde yüzmesi bence yerindeydi. Hayır, insan burada hiç de yabancılık hissetmiyordu. Özgür ve bağımsız bir kişi dünyanın şu acıklı anında burada yurdundan daha çok evinde buluyordu kendini. Geceleri Zürih sokaklarında göl kıyısı boyunca saatler saati dolaşırdım. Işıklarda barışın ışıltısı parıldardı. Buradaki insanlar yaşamanın kollarına bırakmışlardı kendilerini. Pencerelerin arkasındaki yataklara uzanmış uykusuz kadınlar oğullarını düşünmüyordu bu ülkede. Yaralılar, sakatlar, yarın öbür gün trenler dolusu cepheye gönderilecek genç askerler görmemiştim. Buradakiler yaşamaya daha haklı görüyordu kendilerini. Savaştaki ülkelerde ise henüz sakatlanmamış olmak bir utangaçlık, hatta bir suçluluk duygusu veriyordu. Ne oyunumla ilgili olarak yapacağım görüşmelerin, ne İsviçreli ve yabancı dostlarla buluşmaların pek acelesi yoktu benim için. Her şeyden önce Roland'ı görmeliydim. Çünkü onun beni daha kararlı, daha uyanık ve daha etkin yapacağını biliyordum. Ruhumun yalnızlığı sırasında dostluğu ve yatıştırıcı sözleriyle bana ettiği iyiliğe borçluluğumu da belirtmek istiyordum. Önce onu görecektim. Hemen Cenevre'ye gittim. Biz düşmanların durumu oldukça karışıktı. Savaşa katılan hükümetler kendi yurttaşlarının düşman cepheden birisiyle tarafsız bir ülkede buluşmalarını elbette hoş görmezdi. Ama böyle bir şey yasaklanmış da değildi. Böyle bir buluşmayı cezalandıracak tek madde yoktu. Yasak olan, ağır hainlik suçu sayılan tek şey iş görüşmeleri, düşmanla alışverişti. Bu yasağın uzağından yakınından geçmemeye çok önem veren biz dostlar, birbirimizden bir sigara bile almamaya karar vermiştik. Çünkü sayısız ajan tarafından sürekli kollandığımızdan hiç kuşkumuz yoktu. Biz uluslararası arkadaşlar korkuyormuşuz ya da vicdan azabı çekiyormuşuz gibi bir kuşkuya neden olmamak için en basit yolu seçmiştik. Açık davranıyorduk. Mektuplaşmalarımızda uydurma adresler ya da postrestan kullanmıyorduk. Geceleri gizli gizli buluşmuyorduk. Tam tersine caddede güpegündüz dolaşıyor, kahvelerde herkesin gözü önünde oturuyorduk. İşte bundan dolayı Cenevre'ye varır varmaz otel kapıcısına adımı hiç eksiksiz yazdırıp Bay Romain Roland'la görüşmek istediğimi söyledim. Çünkü Fransız ya da Alman haber bürolarına kimliğimin ve kimi görmek istediğimin bildirilmesini istiyordum. Birbirleriyle rastgele savaşa tutuşmuş, iki ayrı ulustanız diye 40 yıllık dostluğumuzu bozmamak ikimizin gözünde de çok olağan bir şeydi. Dünya çıldırdı diye bizlerin de aklını kaçırması gerektiği kanısında değildik. Sonunda onun odasındaydım. Her şey hemen hemen Paris'teki gibiydi. Masa ve sandalye orada olduğu gibi kitaplarla doluydu. Yazı masasının üstü dergiler, yazılar ve kağıtlarla dolup taşıyordu. Her bulunduğu yerde varlığı ile çevresine kuru verdiği çok yalın ama gene de bütün dünyaya bağlı bir ortamdı bu. Bir keşiş hücresini andıran çalışma odası karşımdaydı. Roland'ı selamlamak için bir an söz bulamadım. Birbirimize ellerimizi uzattık. 3 yıllık bir aradan sonra gene tutabildiğim ilk Fransız eli avuçlarımdaydı. Roland 3 yıl sonra konuştuğum ilk Fransızdı. Ama bizler 3 yılda eskisinden daha çok yakınlaşmıştık. O yabancı dilde kendi yurdumun bir insanıyla olduğundan daha güvenli, daha açık konuşuyordum. Karşımda duran dostumun kişiliğinde bu dünya çapında ağının en önemli kişisinin Avrupa vicdanının sesinin temsil edildiğini, anlaşma sağlanması yolunda ne büyük ve eşsiz işler gördüğünü çok iyi biliyordum. Tek başına, yardımcısız ve sekretersiz gece gündüz çalışıyordu. Bütün ülkede yayınlanan bildirileri izliyordu. İç huzur konusunda akıl danışan sayısız kişiyle mektuplaşıyordu. Not defterinin her gün pek çok sayfasını dolduruyordu. O sıra hiç kimsede görülmeyen aşırı bir sorumlulukla tarih anlarını yaşamak duygusuna elden bırakmıyor, ileride her şeyin hesabını vermeyi çok gerekli sayıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın manevi ve düşünsel bütün çalışmalarını günün birinde aydınlatacak o el yazması ciltlerle günlük şimdi acaba nerededir? Romain Roland bir yandan da her biri uluslararası alanda heyecan uyandıran yazılarını yayınlıyor ve yeni romanı Clerambault'ta çalışıyordu. İnsanlığın şu çılgınlık nöbeti sırasında üzerine aldığı büyük sorumluluğu örnekçe ve insanca yerine getiriyor, her konuda haksızlıktan kaçınmak için soluk almadan ve kendisini kurban edercesine varlığının bütün gücünü ortaya döküyordu. Hiçbir mektubu yanıtsız bırakmıyor, günün sorunlarıyla ilgili hiçbir broşürü okumazlık etmiyordu. Bu halsiz, güçsüz ve sağlığı tam o sıra pek iyi gitmeyen adam, ancak çok usul konuşabildiği, boynuna atkı sarmadan bir adım atamadığı, azıcık hızlı yürüse hemen durup soluk aldığı ve öksürüğü sık sık tuttuğu halde durum gereği bütün gücünü sonuna kadar ortaya koyuyordu. Onu hiçbir saldırı, hiçbir kalleşlik yolundan alıkoyamazdı. Karmakarışık dünyaya gözünü kırpmadan ve korkusuzca bakıyordu. Onun bu tutumunda bir başka kahramanlık, canlı bir kişide anıtlaşan düşünce ve iç dünya gözü pekliği vardı. Roland için yazdığım kitapta bile onu yeterince anlatmış değilimdir. Çünkü yaşayan insanlar için yazarken övgüye kaçmaktan çekinilir. Güç veren ışıklarını dünyanın her yanına saçan bu ufacık odada Roland'ı o görüşümde çok sarsıldım. Kullandığım deyim yerindeyse arındım. Günlerce etkisinden kurtulamadım. Roland'ın o tarihteki üstün gücü milyonlarca kişinin budalaca kin duygusuna yapayalnız denecek kadar tek başına karşı çıkmasındandı. Onun bu gücü hiçbir ölçüye sığmayan bir ölçüşme ve bir hesaplaşmaydı. Roland'ın o günlerde varlığının örnek sarsılmazlığının anlamını o günlere tanıklık eden bizler bilebiliriz ancak. Kudurmuş Avrupa'nın vicdanını o kurtarmıştı. O öğleden sonra ve daha sonraki görüşmelerimizde sözlerine sinmiş hafif bir yas beni pek sarsmıştı. Rilke ile savaştan konuşurken de böyle olurdum. Politikacılara ve aşırı bir nasyonalizmin getirdiği kendini beğenmişlikle başka uluslardan sayısız kurban almaya doymayan kişilere çok kızıyordu. Ama ne olduğunu bilip anlamadıkları bir ülkü için ölüme ve türlü acılara katlanan, aslında bu bir budalalıktı, sayısız insana karşı derin bir acıma da duyuyordu. Roland, Lenin'in mühürlü trenle İsviçre'den yola çıkmadan gönderdiği telgrafı gösterdi. Telgrafta birlikte Rusya'ya gelmesi için ısrar ediliyordu. Lenin kendi davası için Roland'ın manevi otoritesinden yararlanmak istiyordu. Ama Roland kararından caymadı. Hiçbir gruba katılmayacak, uğrunda her şeyi göze aldığı ortak dava için çalışacaktı. Görüşlerine kimsenin boyun eğmesini istemediği gibi kendi de bağlanmanın her türünden kaçınırdı. Onu seven bağımsız da kalmasını bilmeliydi. Verdiği örnek şuydu. Özgürlüğün yolu bütün dünyaya karşı tek başına bile olsa kendi inancına bağlı kalmaktı. 20. ayrımın sonu sayfa 206.